Ayrım 18.
Büyük alim hazırladığı Divan-ı Lügat'ı Türkiye isimli eseri hakkında sultana malumat veriyor, Celaleddin de onu bütün dikkatiyle dinliyordu. Temür Melik bir köşeye oturarak görüşmenin bitmesini bekledi. Kaşgarlı Mahmut nihayet ayağa kalktı. Kalın ciltleri koltuğunun altına sıkıştırdı, kapıya yürüdü. Celaleddin onu kapıya kadar uğurlamakla kalmadı. Birlikte bahçeye çıktı, elini tuttu. Herhangi bir şeye ihtiyacı olursa lütfedip kendisine bildirmesini istedi. Tekrar odaya döndü. Temür Melik, söyle bakalım ziyaretini neye borçluyuz? Temür Melik işin neticesini merak ettiğinden şimdilik bir şey söylememeyi kararlaştırmıştı. Sultanımıza şükranlarımızı sunalım diye düşündük. Varlığım zatı devletlerini rahatsız ediyorsa derhal çekilirim. Amma tuhaf diye söylendi. Ne zamandan beri çocukluk arkadaşlarımızdan rahatsız olmaya başladık. Temür Melik sormak istediği şeyi fazla geciktirmedi. Yemeği yemişsin umarım. Evet, karnın açsa hemen hazırlatayım. Kaşgarlı ile birlikte az evvel yedik. Sağ ol, karnım tok. Öyleyse birer kızılcık şerbeti içelim. Bilirsin bana dokunuyor sultanım, sadece su alayım. Celaleddin hizmetkarı çağırdı. Kızılcık şerbeti ve su getirmesini emretti. Sonra Temür Melik'e döndü. Dertli gibisin, kötü bir haber mi aldın? Yok sultanım, sadece bazı kötüleri tanıdım. Habeşli kölenin içeri girmesiyle sustu. Elinde gümüş bir tepsi tutuyordu. Tam ortasında kızılcık şerbeti dolu iki altın tas vardı. Celaleddin bunu görünce yüzünü buruşturdu. Buraya dedi, kaç kere söyledim bu altın tasla bana hiçbir şey getirmeyiniz diye. Allah müsrifleri sevmez. Askerimiz altın taslar içinde şurup içebiliyor mu ki biz içelim? Temür Melik dikkatle Habeşli köleye bakıyordu. Adam belirli bir şekilde titremekteydi. Bacakları sanki gövdesini taşıyamıyordu. Yığıldı yığılacaktı. Hasta mısın diye sordu. Köle başını sallayarak evet dedi. Celaleddin altın tası aldı. Ağır ağır dudaklarına götürdü. Temür Melik süratle atıldı. Köleyi kıskıvrak tuttu. Sakın içmeyiniz sultanım diye bağırdı. Celaleddin öylece kala kalmıştı. Hayretle Temür Melik'e bakıyordu. Temür Melik bir yandan köleyi zapt etmeye çalışırken bir yandan da durumu anlattı. Elindeki şerbet zehirlidir. Köleyi niçin tutarsın, ne haldir? Bu gafil adam korkunç bir cinayete alet oldu. Habeşli köle bir iki debelendikten sonra kurtulamayacağını anlamış, mukavemetten vazgeçmişti. Sadece inliyor, bazen de anlaşılmaz bir şey mırıldanıyordu. Celaleddin Temür Melik'e yaklaştı. Sahiden şerbetin zehirli olduğundan emin misin? Şimdi aslını anlarız sultanım. Kapıya doğru seslendi. Nöbetçi, dışarıdan hemen cevap geldi. Buyur kumandan, buraya bir köpek getir çabuk, emredersin. Temür Melik kendi kendisine mırıldandı. Toyhan köpeği de olsa olur. Celaleddin hala işin ciddiyetine inanmıyordu. Kuruntuya kapılmış olmayasın, benim vücudumu niçin ortadan kaldırmak istesinler? Herhalde varlığından tedirgin olanlar var sultanım. Orman içindeki kulübede konuşulanları duymuş olsaydın, ne habislerle sarılmış olduğunu anlardın. Orman içindeki kulübe mi? Temür Melik tekrar çırpınmaya başlayan Habeşli'yi arkadan iyice sarmaladı. Hikayeyi başından anlatayım diye konuştu. Olduğu gibi her şeyi anlattı. Sultan Celaleddin, Harzemşah hayretten hayrete düşerek sonuna kadar dinledi onu. Demek böyle dedi. Peki kulübedeki adamın Mahmut Yalvaç olduğundan emin misin? Buralara nasıl gelmişti haberimiz olmamış? Temür Melik perde kordonuyla köleyi bağladıktan sonra cevap verdi. Kendisini tanırım. Bir zamanlar Cengiz'in elçisi olarak babanla görüşmüştü. Ticaret kervanlarının reisliğini de yapmıştı. Moğollardan ayrıldı mı yoksa hala onlarla mı bilmiyorum. Ama İslam dünyasındaki bütün fesat kazanlarını kaynatan bu adamdır. Hasan Sabah'ın halifesi olur demek. Evet, Hasan Sabah hakkında ne biliyorsun? Senin bildiklerinden pek fazla bir şey bildiğim yok. 100 sene önce Alamut Kalesi'nde geberdi. Ama geberene kadar şer üzere kaldı. Müslümanların içine nifak tohumları serpti. Gençliğinde Fatimi propagandasına kapılıp zaten sapıtmıştı. Bir zamanlar Mısır Fatimi halifesi Mustansır'ın yanında çalıştı. Daha sonra yamak olmayı kendisine yediremedi. Büyük Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün medrese arkadaşıydı. Ama onun yüksek ahlakından nasibini alamamıştı. Bin türlü hile ile Nizamül Mülk'ü öldürttü. Haşhaşi yahut Fedaiyun denen sapık yolu kurdu. Alamut Kalesi'ni zapt edip merkez yaptı. Etrafına binlerce mürit topladı. Taraftarları daha ziyade kanun kaçaklarıydı. Türlü zevk ve eğlencelerle hepsini kendisine bağladı. Yalancı cennet ve cehennemler kurdu. Cezalandırmak istediğini alevlere attı. Kendince cehennem azabı çektirdi. Sevdiklerine türlü zevk ve sefaat kapılarını açtı. Her türlü günahı meşrulaştırdı. Günahın esiri olan vicdanlar bölüm bölüm alamuta doldu. Oradan etrafa yayıldılar. Her türlü denayeti işlemek üzere Müslümanların arasına karıştılar. Şimdi onun varisi Mahmut Yalvaç adında bir sapık. Güya Hasan Sabbah'la konuşur ve emri bizzat ondan alır. Böylece müritlerini kandırır. Haşhaşla uyuşturduğu insanlar körü körüne ona itaat ederler. Toyhan da bunlardan biri. Senin başarıdan başarıya koşmanla İslam'ın iyice kuvvetleneceğinden ve kendilerine hayat hakkı kalmayacağından korkmuş olacaklar. Bu menfur işi başkan için düşünsünler. Kapı vuruldu. Bir nöbetçi içeri girdi. Selam durdu. İstediğiniz köpeği getirdim efendimiz. Hayretler içinde olduğu her halinden belliydi. Temür Melik, burada gördüklerini kimseye anlatma diye tembihledi. Git, sarı lagodu bul, buraya gelsin. Baş üstüne. Nöbetçi çıkar çıkmaz tası köpeğin önüne koydu. Köpek bir iki kokladıktan sonra şurubu içmeye başladı. Sonuna doğru durdu. Büyümüş gözlerini fıldır fıldır döndürdü. Ağzının kenarında bir avuç salya belirdi. Sendeledi, acı acı uludu. Nihayet olduğu yere yığıldı. Bir süre kıvrandıktan sonra hareketsiz kaldı. Temür Melik, zavallı hayvan diye mırıldandı. Celaleddin'e döndü. Görüyorsun ki söylediklerim doğru sultanım. Seni zehirleyeceklerdi. Bu Habeşli'nin herhalde bize anlatacağı pek bir şey yok. Zira çoğunu biliyorum. Şöyle bir sarstı köleyi. Sultanın için zehirlemeye kalktın? Yo diye inledi köle. Hayır, haşa, zehir değil, büyülü şerbet, uyku için. Temür Melik köleyi dışarı sürükledi, nöbetçiye teslim etti. Sağlam bir yere kapatın. İşi bitince tekrar Celaleddin'in yanına döndü. Bu adamı Toyhan ifade etti sultanım. Şişeyi verirken gözlerimle gördüm. Celaleddin dehşetle köpeğin cesedine bakıyordu. Başını salladı, sonra koştu, Temür Melik'i kucakladı. Kardeşim, geceni gündüzüne katarak benim için çalışıyorsun. Bu fedakarlığın karşılığını nasıl öderim? Hakkım bana nasıl helal olur? Temür Melik Celaleddin'in elini öptü. Sultanım, ben senin için değil, dinim ve milletim için çalışırım. Bu yolda gecemi gündüzüme katarım. İnsanlar fani, davalar bakidir. Fani bir vücut için değil, baki bir dava için uğraşırım. Şimdi bu davanın başında sen varsın. Sen bulunduğun müddetçe de davanın yükseleceğine inanıyorum. Sana bir hakkım geçmiş değildir. Gönlünü ferah tut. Elimi öpüyorsun, oysa ben senin ellerini öpmeliyim. Bana fazilet, feragat dersi veriyorsun, sağ ol. Kapı tıkırdadı. Sarı Lagod'un sesi duyuldu. Benim sultanım, girebilir miyim? Gel içeri. Sarı Lagod içeride karşılaştığı manzaraya öylesine şaştı ki sultanı selamlamayı bile unuttu. Köpeğin cesedine baka kaldı. Neden sonra? Bir şeyler oldu galiba diye mırıldandı. Evet dedi Celaleddin. Bir şeyler oldu. Temür Melik'in gayretiyle bir suikasti meydana çıkardık. Sarı Lagod'un eli kılıcına gitti. Kim yapar bunu? Temür Melik, yapanı biliyorum dedi. Sen şimdi yanına 10 kişi al ve Toyhan'ı tevkif ederek buraya getir. Direnirse? Sarı Lagod'un eli kılıcının kabzasını sıkıyordu. Temür Melik gözleriyle hayır işareti yaptı. Yok dedi, ölüsü işe yaramaz, diri getirmelisin. Peki Temür Melik. Sarı Lagod çıktı. İşin asıl mahiyetini bilmeyen Gıyasettin, Toyhan'ın tevkif edildiğini duyunca çok kızdı. Eline ne geçtiyse köşeye fırlatıp kırdı. Bir zaman deli gibi odasında tepinerek dolaştı. Önüne geleni kırbaçladı. Karşısına her çıkana kötü şeyler söyledi. Ama kızgınlığını anlamıyordu. Celaleddin'in evine gitti. Celaleddin kardeşini kabul etmek istemiyordu. Çok kızgın olduğunu bildiği için ileri geri konuşup sabrını taşırır diye korkuyordu. Gıyasettin o kadar direndi ki nihayet huzuruna alınmasını emretti. Tahmin ettiği gibi Gıyasettin itidalini kaybetmiş halde idi. Girer girmez patladı. Bütün bunlar ne demek oluyor? Gözleri alev saçıyor, elleri titriyordu. Sultan Celaleddin aldırmaz göründü, yer gösterdi. Hele otur bakalım. Gıyasettin oturmadı. Sultanım, etrafın bir sürü dalkavukla çevrili. Kardeşini kapıda bekletiyorsun da alelade çapulcuları teklifsizce yanına kabul ediyorsun. Temür Melik ile Sarı Lagod bir köşede oturuyorlardı. Şehzadenin bu sözü ikisinin de bakışlarını donuklaştırdı. Temür Melik Celaleddin'e döndü. Sultanım, Gıyasettin Hazretlerinin bahsettiği çapulcu dalkavuk biz olsak gerekir. Destur verirsen huzurundan çekilelim. Celaleddin bir bakışla Temür Melik'i susturdu. Paşıyla oturmasını işaret etti. Sonra kardeşine sordu. Birader, bu gazap nedir? Ne yapmamı istiyorsun? Adamımı tevkif edenleri tebrik mi edeyim? Celaleddin gülümsedi. İyi düşündün. Adamını tevkif edenleri tebrik etmelisin. Çünkü biraz gecikilseydi ben sağ olmayacaktım. Ne demek bu? Şu demek Gıyas, senin adamın vücudumu dünyada fazla bulan bir takım fesatçılarla işbirliği yapar. Şerbetçimi satın alır, içeceğime zehirler katar da sen karşıma geçer müdafasını yaparsın. Sana onların suç ortağı olup olmadığını bile sormadım daha. Gıyasettin dondu kaldı, ürkek ürkek bakındı, kekelemeye başladı. Kim? Be, ben mi? Suç ortağı? Tövbe. Toparlandı, kim bilir belki Celaleddin blöf yapıyordu. Kim uyduruyor bütün bunları? Benim yanımda hain yoktur, iftira ediyorlar. Sözlerine dikkat et birader. Bizzat gözlerimle şahit olduğum bir şeye iftira ederken delilin nedir? Bari mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyler üstünde fikir yürütme. Toyhan'ın Mahmut Yalvaç kafiriyle işbirliği ettiğini ve bana suikast hazırladığını söylüyorum. Bereket Temür Melik uyanık davrandı da bir felaketin önüne geçmiş oldu. Burada az önce bir köpek leşi yatıyordu. Bana verilen şerbeti ona içirmiştik. Bir dakika bile yaşamadı. Gıyasettin ne diyeceğini bilemiyordu. Nasıl olur diye mırıldandı. Onu benden çok senin bilmen lazım. Çünkü Toyhan yıllardır benim değil senin yanında çalışıyor. Bana iyi hizmet ediyordu. Peki haşhaşilerden olduğunu bilmiyor muydun? Gıyasettin bir müddet tereddüt geçirdi. Sonra başını iki yana salladı. Hayır, bilmiyordum. Temür Melik belli belirsiz güldü. Sarı Lago'da bir göz işareti yaptı. Celaleddin devam etti. Demek bilmiyordun. Bu ne gaflet? İnsan yakınları hakkında iyi bir malumata sahip olmalı değil midir? Yıllarca koynunda bir yılan besledin de farkında olmadın. Bir de geldin bizi azarlamak istiyorsun. Suikast olduğunu nereden bilebilirdim? Bilemezdin elbette. Herkesten gizli tuttuk. Yine de bilmemiş ol. Yayılmasında fayda yoktur. Baş üstüne. Sağ ol. Yakında seferimiz vardır. Duyduk ki Hacip Ali kuvvetlenip tekrar Ahlat'ı kuşatmış. Son dersini almadan uslanmayacak. Affetmekle hataya düştük. Elimize geçmişken kellesini almamız gerekirmiş. Neyse, önce Moğol belasını def edelim, ardından Hacip Ali'yi tepeleriz. Bu savaşlara katılacağını umarım. Katılacağım. İyi edersin. Ozlak ve Akşah'ın başına gelenleri biliyorsun. Allah ikisine de rahmet eylesin. İhtiraslarının esiri olmasaydılar durum başka türlü olacaktı. Ayağa kalktı. Artık kuvvetliyiz. Moğollara son darbeyi indireceğiz yakında. Allah yardımcımız olsun. Gıyasettin zoraki bir selam verdikten sonra dışarı çıktı. Celaleddin, inşallah samimidir dedi. Gerçi bakışları bir tuhaf ama siz ne dersiniz? Temür Melik, inşallah deriz sultanım dedi. Başka ne diyelim? Dua edelim de saltanat hırsıyla bir takım şer oyunların adeti olmasın. Suikastin başarısızlığa uğradığını anında haber alan Mahmut Yalvaç, ormandaki kulübenin içinde homurdanarak bir süre dolaştı. Belki ilk defa yenilgiye uğramış, üstelik en sadık adamı zindana girmişti. Toyhan'a çok güveniyordu, fakat bu işi başaramamıştı işte. Bir zaman düşündü, nihayet fedaisine atları hazırlamasını emretti. Atların hazır olduğu bildirilince, ''Ben doğruca Alamut Kalesi'ne gidiyorum Burka'' dedi. ''Sen şehre in, Gıyasettin'i bul. Toyhan'ın zulme uğradığını, iftiraya kurban gittiğini söyle. İnandır onu. Göreyim seni, bütün kabiliyetini kullan. Harzem Sultanlığı'nın kendi hakkı olduğunu ama Celaleddin tarafından gasp edildiğini anlat. 100 defa, 1000 defa tekrarla. Yakında Celaleddin, Hacip Ali'yi vurmaya çalışacak. Savaş sırasında onu yalnız bıraksın. Hacip Ali'nin tarafına geçsin ya da Moğollarla savaşırken ayrılsın. Yardım edeceğimizi vaat et, göster kendini. Elimden geleni yapacağım diye cevap verdi Burka. Ne yapıp yapacağım, emirlerinizi yerine getireceğim. Aferin, Hasan Sabbah'ın ruhu seninle olsun. Avluya çıktılar. Hiç konuşmadan atlara bindiler, ayrı istikametlere doğru sürdüler. Temür Melik 20 askerle ormandaki eve geldiği zaman orasını terk edilmiş buldu. Hayretler içinde kaldı. Böyle kısa bir süre içinde durumdan haberdar olmaları ve evi boşaltmaları mümkün müydü? Eğer Toyhan'ın tevkifini ve suikastin başarısızlığını duyup kaçmışlarsa geniş bir casusluk teşkilatına sahipler demekti. Bu çok tehlikeliydi. Şehre eli boş döndü. Düşünceli bir tavırla Celaleddin'e olup bitenleri anlattı. "Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım," dedi. "En yakınlarımızdan bile şüphelenmek zorundayız. Etrafımızı bir casus ağıyla çevirmiş durumdalar. Hizmetkarlarınızın tamamını değiştirmelisiniz." "Casus onların arasında mı dersin?" "Bilemiyorum ama olabilir. Hatta ben bile olabilirim." "Güldürme Temür Melik. Sen olursan ben de olabilirim demektir." "Demek istediğim herkesten şüphelenmeliyiz. Kendi kendimizden bile böyle davranırsak onları tesirsiz hale getirebiliriz." "Biraz evhama kapılmıyor muyuz?" "Hayır, gerçeği olduğu gibi görmemiz lazım. Mahmut Yalvaç'ın nüfuzu sadece siyasi değildir. Aynı zamanda batıl bir tarikatın şeyhi olduğu için dini nüfuzu da var. Etrafında onun emirlerini ilahi emre tercih eden bir sapıklar güruhu mevcut. Köle ruhlu, mutassıp cahil bir sürü. Uğruna ölmeye can atıyorlar." "Anlıyorum." Bu bahis böylece kapandı. Ahlat'a yapılacak seferden bahsetmeye başladılar. Ne var ki tedirginlik ikisini de sarmış bulunuyordu. Ahlat'ın Hacip Ali tarafından kuşatıldığı ve şehrin kesif propaganda sayesinde kısa süre içinde düşürüldüğü haberi geldiği zaman Celaleddin, Moğollara karşı son ve kesin savaşını vermek için ordusunu yürütüyordu. Habere o kadar üzüldü ki atını kenara sürerek gözyaşlarını bıraktı. Saatlerce yalnız başına gitti, ağladı, ağladı. Nihayet toparlandı. Ordusunun istikametini değiştirdi, Ahlat'a yürüdü. Birkaç gün sonra şehri kuşatmıştı. Hacip Ali yine kılıcın soğukluğunu ensesinde hissediyor, ölesiye korkuyordu. Hemen Selçuk Sultan'la bir mektup gönderdi. Bütün ümidini bu mektuba bağladığı için çok dokunaklı yazmaya bilhassa dikkat etmişti. "Babacığım," diyordu, "sen benim babam makamındasın. Arz ediyorum, Harzemşah-ı Celaleddin beni yersiz yurtsuz koymak ister. Sen kurtarmazsan başka kimim var? Tutup Çağatayan'dan mı yardım dileneyim? Dinimize sığar mı?" Aynı zamanda usta bir tehdit havası da taşıyan bu mektup Keykubad'ı zayıf yerinden yakalamıştı. Celaleddin'e bir elçi göndererek hemen muhasarayı kaldırmasını istedi. Lakin Celaleddin Ahlat'ı alıp fesat yuvasına dağıtmayı kafasına koymuştu. Selçuklu elçisine, "Sultan Keykubad hoş söyler, iyi söyler ama bilmez ki bu Hacip denen adam ne köpektir, sırtımı dönmeye gelmiyor, hemen bir fesat çıkarıyor. İçimizdeki fesat yuvalarını dağıtmadıktan sonra Moğolların üstüne yürümemi Selçuk Sultanı nasıl isteyebilir? Ben Moğollarla uğraşırken bunlar şehirlerimi yağmalar, gözüm arkada kalır. Hele fesatçıların haddini bildireyim, Moğollara da yürürüm. Sultan Keykubad gönlünü hoş tutsun." Fakat Keykubad bu cevapla tatmin olmadı. Hayli sert bir dille şöyle karşılık verdi: "Sen sultanoğlu sultansın. Sana gayrimeşru bir hareket yakışmaz. Beni Eyyubilerin düşmanı sanma. Ben ve amcam Malatya Meliki Kayser Şah onlarla sıhriyet münasebetlerine sahibiz. Onlarla dostluk yapar ve Ahlat'ı terk edersen hep birlikte senin düşmanların Moğollara karşı yürürüz." Celaleddin mektubu okuduktan sonra yüzünü buruşturdu. "Çok yazık," dedi. "Alaaddin Keykubad Moğolları yalnız benim düşmanım sanır. Halbuki onlar bütün İslam aleminin düşmanıdırlar. Benimle olan savaşlarını bitirdikten sonra Selçuklulara yöneleceklerdir. Bu gerçeği çok akıllı olduğunu bildiğim Selçuk Sultanı neden görmek istemez de Ahlat'ı bırakmam hususunda beni tazyik eder? Ne kadar acı." Erzurum Meliki Cihanşah Ahlat'ın muhasara edildiğini duyunca sıranın kendisine gelmek üzere olduğunu düşünmüş, Celaleddin'e elçi göndererek metbu tanıdığını, adına hutbe okutacağını söylemişti. Ayrıca bir miktar asker, silah ve kara buğra denilen uzun menzilli bir de mancınık yollamıştı. Celaleddin Cihanşah'ın hediyelerini kabul etti. Böylece Erzurum Meliki Cihanşah o zamana kadar metbu tanımış olduğu Eyyubilerden ayrılmış ve Celaleddin'in emrine girmiş oluyordu. Bu durum Selçuk Sultanı ile Eyyubi Meliki Eşref'i kuşkulandırdı. Tekrar Ahlat muhasarasını kaldırtmak üzere haberci çıkardılar. Celaleddin dinlemedi. Ahlat'ın hile ile elinden alındığını, aslında kendi yurdu olduğunu söyledi. Savaşmıyor, sadece muhasarayı kuvvetlendiriyordu. İçerideki nüfusun çoğu Müslüman olduğundan kan dökmekten kaçınmaktaydı. Şehrin su bentlerini tahrip etmiş, giriş çıkışa mani olmuş, şehir halkının kendiliğinden teslim olmasını beklemeye koyulmuştu. Nihayet muhasaranın ikinci ayında şehirde isyan çıktı. Celaleddin'i isteyen şehrin çoğunluğu Hacip Ali'nin askerlerine saldırdı. Karışıklık 3 gün sürdü. Bu karışıklıkta Hacip Ali kaçmayı başardı. Sonra şehrin kapıları ardına kadar açıldı ve Celaleddin Ahlat'a girdi. Fakat fazla eğlenmedi. Ancak bir haftalık bir istirahatten sonra Kars'a yürüdü. Kars bir ay kadar önce Gürcüler tarafından işgal edilmiş bulunuyordu. Gürcüleri yendi, şehri tekrar kurtardı. Önüne çıkan Moğol birliğini de perişan ederek kaçırttı. Harzemşah'ın bu başarısı aynı zamanda hezimetini hazırladı. Çünkü Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubad'ı endişelendirdi. Sultan Celaleddin'in Anadolu işlerine yürümesiyle bir gün kendisine de saldıracağı düşüncesine kapıldı. Belki bu düşünce kendiliğinden gelmedi de halifenin yahut Melik Eşref'in sürekli gayretleri sayesinde teşekkül etti. Sonunda kuşkularını bastıramayarak Sultan Celaleddin'e çok sert bir mektup yazdı. Karşılığını da aynı sertlikte alınca iki devlet arasında savaş rüzgarları esmeye başladı. Rüzgarlar kısa zaman içinde fırtınaya dönüştü. Alaaddin Keykubat Melik Eşref'e haber saldı. Ordunu hemen hazırlayıp Harput canibine gel. Harzemşah ile cengimiz vardır. Durumdan haberdar olan Erzurum Meliki Cihanşah uzunca bir tereddüt ile vicdan muhasebesinden sonra haberi Sultan Celaleddin'e ulaştırdı. Habere fevkalade üzülen Celaleddin, ''Başka çaremiz yok.'' dedi esefle. ''Hiç istemediğim halde kardeşlerimle savaşmak zorundayım. Kim İslam'a hizmet edecekse Cenab-ı Mevla onu muvaffak eylesin.'' Eski bir geleneğe uyarak komutanlarına kırmızı oklar gönderdi. Bu oklar savaş işaretiydi. Sultan orduların toplanmasına emrediyordu. Ordular sultanın etrafında kümelendi. Harput'a doğru yürüdüler. Hızlı hareket ediyor. Keykubad'ın ordusuyla Melik Eşref'in ordusunun arasına girerek onlar birleşmeden vurmak istiyordu. Harput'ta Erzurum Meliki Cihanşah'la buluşup birlikte Sivas istikametine yöneldiler. Fakat Eyyubilerle Selçukluların birleşmesini önleyemediler. Onlar da çok hızlı hareket etmişler ve Yassı Çemen'de ordugah kurmuşlardı. Tablo yürek sızlatıcıydı. Bir yanda Müslümanlığı ve Müslümanları yok etmeye çalışan Moğol putperestleri, diğer yandan küçük anlaşmazlıklar, yersiz kuşkular, asılsız endişeler yüzünden birbirine kıymaya hazırlanan din kardeşleri. Müşterek düşmanlarını unutup birbirleriyle uğraşan Müslüman milletler. Arada Mahmut Yalvaç gibi destaslar, Melik Eşref gibi kinciler ve Müslüman milletleri birbirine düşürüp Moğollara peşkeş çekmeye uğraşan Çağatay Han ve çapulcular, yağmacılar, talancılar. Derler ki Sultan Celaleddin ile Sultan Alaaddin savaşacakları yerde ittifak edip Moğol afetine vaktinde karşı çıksaydılar, bütün o acılar çekilmeyecek. Müslüman milletler yıllar yılı Moğol kırbacı altında inlemeyecek, Anadolu kan ağlamayacak ve İslam dini Çin'i maçine kadar genişleyecekti. Ama o zaman da belki Osmanlı Hanedanı tarih sahnesine çıkamayacaktı. Kaderin hükmünü unutmak olmaz. Yassı Çemen'de bir savaş oldu. Bir ölüm kalım savaşı oldu ki ne ölene fayda getirdi ne kalana. Yeneni de yenileni de mahvetti. İki tarafında askerleri denk, silahları denk, komutanları denkti. İki tarafta Müslüman, iki tarafta Türktü. İki tarafta kazanmak istiyor, bunun için var gücüyle savaşıyordu. Fakat Sultan Celaleddin'in askerleri yılların yorgunuydu. Üstelik karşılarında Moğol putperestleri yoktu. Kimse din kardeşine istekle kılıç çalmıyor, mızrak savurmuyordu. Bir taraf Allah Allah derken, öbür tarafta Allah Allah diyor ve manasız, maksatsız savaş sürüyordu. Belki yine de Sultan Celaleddin kazanacaktı fakat oyun içinde oyunlar dönüyordu.